Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ankara'dan merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Yeni bir Ankara rüzgarında Türkiye gündemindeki sıcak gelişmeleri, olanların perde arkasını ve kulisleri sizlere aktarmak üzere ben Zülfikar Doğan tekrar karşınızdayım. Türkiye gündeminde 128 milyar dolarlık rezerv kaybı ve meclise gönderilen dokunulmazlık fezlekeleri ilk sırada yer alıyor. Hem siyasetin hem ekonominin gündemi oldukça yoğun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Adalet Bakanlığı tarafından 33 yeni dokunulmazlık fezlekesi dün gönderildi. Bunların 28'i Halkların Demokratik Partisi milletvekillerine ait ve partinin eski ve yeni eş başkanları da bu dokunulmazlık dosyaları içerisinde yer alan isimler. Bunun yanı sıra tabii dokunulmazlık fezlekelerinin hızla Anayasa ve Adalet Komisyonu'na sevk edilmesi, ardından da genel kurula indirilme konusunda iktidarın yoğun bir çaba içerisinde olduğunu söylemek yanlış olmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan fezlekeler konusunda kendisine yöneltilen sorulara genel kurula gelecek, eller gidecek, kalkacak, gidecek karşılığını vermişti. Yani bir anlamda AKP-MHP ittifakının bu fezlekeleri genel kurulda kabul ederek HDP'lilerin milletvekilliklerini düşüreceklerini, dokunulmazlıklarını kaldıracaklarını daha doğrusu ilan etmiş oldu. Tabii bu tartışmaları da beraberinde getirdi. Çünkü daha önce anayasaya aykırı olduğunu bilsek de evet diyeceğiz demişti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu fezlekeler konusunda ve gerçekten çok sayıda HDP'linin Selahattin Demirtaş'ın Figen Yüksekdağ'ın dokunulmazlıkları, hatta Enis Berberoğlu'nun CHP'li Eren Erdem'in dokunulmazlıkları bu sayede kalkmıştı. Şimdi CHP biraz daha temkinli bir durum olarak görüyor bu gelişmeleri. Şöyle ki CHP sözcüleri öncelikle dosyaların içeriğine bakacaklarını söylüyorlar. Genel kurula gelecek dokunulmazlık dosyalarının. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ise Aksaray'daydı bugün. CHP'nin daha az oy aldığı illere bir strateji çerçevesinde düzenlediği ziyaretler kapsamında orada bu soru kendisine yöneltilince dedi ki iktidarın başkanındaki Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir partinin genel başkanı ve yargıçları atıyor dedi. Dolayısıyla bir siyasi parti tarafından atanan yargıçların yaptığı yargılamalar kabul edilemez, güvenilemez dedi. Öncelikle bunu gündeme getirdi. Yani bu dokunulmazlık dosyaları şayet kabul edilirse bu milletvekilleri yargı önüne çıkacak ama yargı siyasi iktidarın kontrolünde ve arkasından da şunu ilave etti. Cumhurbaşkanı eller kalkacak, inecek diyor. Bu milletvekillerinin iradesine saygısızlık. O milletvekillerinin bir iradesi yok mu o dosya için? Kendi kararlarını vermek istemeyecekler mi? 19 Mayıs hareketleri mi yaptıracaksınız milletvekillerine? Sorusunu yöneltti. Dolayısıyla CHP'nin tavrı 3 aşağı 5 yukarı genel kurulda bu fezlekeler konusunda eskisine nazaran daha değişik bir tutum izleneceğinin işaretlerini veriyor. Çünkü CHP'de bunun tamamıyla HDP'yi meclisten dışlamayı ve etkisizleştirmeyi hedeflediğinin farkında. Ama Millet İttifakı'nın diğer ortağı İYİ Parti'den farklı sesler geliyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağralıoğlu katıldığı bir televizyon programında HDP ile ilgili fezlekelere evet oyu vereceklerini açıkladı. Ama grup başkan vekilleri farklı açıklamalar yapıyorlar. Örneğin Lütfü Türkkan, iktidarın herkesi terörist ilan ettiğini, her önüne gelene terörist dediğini, hatta İYİ Parti'ye bile terörist dediğini, PKK'dan talimat aldığını söylediğini anımsattı ve bu şekilde eğer bu fezlekeler gelirse meclis genel kuruluna biz tabii ki terör konusunda hassas bir partiyiz ama dosyaların içeriğine bakarız. Ona göre partimiz oy yönünü ne olacağına karar verir dedi. Anlaşılan İYİ Parti içerisinde bu konuda da farklı görüşler var. Tabii bunun yanı sıra dokunulmazlıkların gündeme hızla getirilmesiyle beraber ara seçim ve erken seçim tartışmaları da yeniden başladı. Bu yönde yapılan yorumlara baktığımızda işte Haziran sonunda erken seçime gideceğini iddia eden parti sözcüleri var. Son olarak Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı daha önce saldırıya da uğramıştı hatırlayacaksınız. O da en geç bu yılın sonunda iktidarın erken seçime gitmek zorunda kalacağını söyledi. Tabii HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılıp yargılama sürecinin başlaması, arkasından milletvekillerinin düşürülmesi nispeten uzun bir süreç. Ama bu gerçekleşirse zorunlu olarak bir ara seçim gündeme gelebilir. Tabii iktidar ittifakı özellikle AKP bu konuda MHP'ye bir anlamda el mahkum olmaktan biraz sıkıntılı diyebiliriz. O yüzden de Cumhurbaşkanı Erdoğan farklı arayışlara hız vermiş durumda. Nitekim hafta içinde yapılan İstanbul İl Kongresi'nde bu tavrın yeni bir yansıması görüldü. Doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle 7. İstanbul İl Kongresi'nde AKP İl Başkanlığı'na Osman Nuri Kabakçı Kabaktepe getirildi. Osman Nuri Kabaktepe aslında siyasi hayatına hep Erbakan'ın yanında ve milli görüş çizgisinde başlamış, devam ettirmiş bir kişi. Bugün de hala bu çerçevede siyaset yapan bir isim. Dolayısıyla Saadet Partisi kökenli bir siyasetçi olduğu söylemek yanlış olmaz. Kaldı ki AKP üyesi bile değil ama artık il başkanı oldu. Şimdi bu büyük bir değişim AKP açısından. Dolayısıyla daha önce hatırlayacaksınız Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Açıntürk'ü Erdoğan ziyaret etmişti. İttifak konusunu ele aldıklarını açıklamıştı. Şimdi bu görüşmenin arkasından böyle bir İstanbul gibi kritik ilin başına milli görüşçü bir ismin getirilmesi Erdoğan'ın artık son umut olarak milli görüşe yanaşma, yakınlaşma tavrında hız verdiğini gösteriyor. Nitekim bu hafta sonu Oğuzhan Açıntürk'ün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Erdoğan'a iade-i ziyarette bulunacağı bilgisi siyasi kulislere yansıdı. Bunun da öncesinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi'nin ağır toplarından Yüksek İstişare Kurulu'nun bir başka üyesi Recai Kutan'ı da ziyaret edeceği, hatta bazılarına Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda çeşitli kurumlarda, birimlerde, kurullarda Saadet Partililere görev teklif edileceği, milli görüş kökeninden gelenlere görev teklif edileceği yönünde siyasi kulislere yansıyan yoğun bilgiler var. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün İstanbul İl Kongresi'nde katılırken yaptığı konuşmada 1994 ruhuna dönüyoruz mesajı vermesi de bu açıdan önemli. Çünkü 1994 hatırlayacaksınız Erdoğan'ın Refah Partisi İl Başkanı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterildiği ve Refah Partisi'ne seçim kazandırdığı 1994 yerel seçimleri idi. Dolayısıyla Erdoğan şimdi bunu özellikle İstanbul İl Kongresi'nde vurgulayınca bir özüne dönüş, aslına dönüş, milli görüş gömleğini 20 yıl sonra tekrar giyme mesajı olarak görmek yanlış olmaz. Tabii Erdoğan bir taraftan bunu yaparak Saadet Partisi tabanını yeniden yanına çekmeye çalışırken Cumhur İttifakı içerisinde başka tablolar ortaya çıkıyor. Burada da en belirgin tavır Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den geliyor. Mustafa Destici geçtiğimiz hafta CHP'yi ziyaret etti. Arkasından İYİ Parti'yi ziyaret etti. Akşener ve Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Sonrasında yaptığı açıklamalarda da siyasi partiler ve seçim yasalarının muhalefetle de bir araya gelinerek, muhalefetin de katkısı alınarak hazırlanması gerektiğini söyledi. Yani bir anlamda MHP ve AKP'nin oturup kafa kafaya verip yeni bir siyasi partiler ve seçim yasası hazırlamalarını doğru bulmadığını ifade etmiş oldu. Bu bir çatlak olarak görülebilir Cumhur İttifakı içerisinde. Aynı şekilde yeni anayasa konusunun da mutlaka muhalefet ve geniş katılımla ele alınması gerektiğini, hatta biz de bu başkanlık sistemine tamam evet diyoruz ama bizim aklımızdan geçen model bu değildi. Başkanlık sisteminin çok daha demokratik bir hale dönüştürülmesi lazım. Hatta muhalefetle oturulup parlamenter sisteme geçiş isteyenlerde de bir araya gelinip iki farklı taslak hazırlanabilir. Birisi başkanlık sistemi, diğeri parlamenter sistem ve bu iki anayasa taslağı referanduma götürülebilir. Halk hangisini tercih ediyorsa parlamenter sistemse ona oy verir, başkanlık sistemi ise ona oy verir dedi. Şimdi Destici'nin bu açıklamaları aslında Cumhur İttifakı'na karşı da görülebilir. Muhalefetle bir ortak hareket tavrı olarak da değerlendirilebilir. O yüzden de gerçi Büyük Birlik Partisi'nin Cumhur İttifakı içerisinde bir tek Destici milletvekili ama bu çıkış bile Cumhur İttifakı'nın kendi içinde, hatta AKP'nin, MHP'nin de kendi içinde çatlaklar, sorunlar yaratabilecek bir çıkış olarak görülmeli diye düşünüyorum. Şimdi tabii siyasetteki bu sıkışmışlığın bir başka yansıması iktidarın tavrında görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde giderek savunma pozisyonunda geri adım atmak zorunda kalıyor. Örneğin Gara operasyonu sonrasında başarısızlığı kabul etmek zorunda kalmıştı ama muhalefete yüklenmeyi tercih etti. Son olarak da Merkez Bankası'nın eritilen 128 milyar dolarlık rezervi konusunda aylardır suskundu. Nihayet evet biz bu parayı sattık dedi. Salgın süresince işte finansal istikrarsızlığı önlemek için sattık dedi ama Merkez Bankası kayıtlarında bununla ilgili hiçbir bilgi yok, veri yok. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı bu açıklamasıyla bir anlamda hem satışı kabul etmiş oldu ama yeni sorularında kapısını açtı. Nitekim peş peşe yeni sorular gelmeye başladı. Madem satıldıysa nerede bu para? Merkez Bankası döviz satışlarını, döviz ihalelerini kendi resmi web sitesinde bugüne kadar hep gösteriyordu. En son bu konudaki işlemler 2014 yılına ait. O günden bu yana yeni bir işlem yok. O zaman bu 128 milyar dolar Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi veya AKP sözcüsü Ömer Çelik'in dediği gibi hepsi kayıtlı, resmi, belgeli ise nerede? Merkez Bankası bunu nerede gösteriyor bu parayı? Soruları peş peşe gelmeye başladı. Anlaşılan 128 milyar dolar ve Gara operasyonu konuları Erdoğan'ı sarsmaya devam edecek, iktidarı sallamaya devam edecek. Çünkü arkasından da ekonomik demokratik reform beklentileri dillendiriliyor. Lütfi Elvan reform paketinin işte Mart ayının ikinci yarısında Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacağını duyurdu ama paketin içeriğiyle ilgili herhangi bir şey şu ana kadar sızmış değil. Dolayısıyla da reform paketine yönelik beklentiler de bir anlamda fazla yüksek tutulmuyor. Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 128 milyar doların satıldığını kabul edip eski Bakan Berat Albayrak'ı savunmaya geçmesi, başarılı olduğunu söylemesi ve övgüler düzmesi bu defa bir anlamda piyasaları hareketlendirdi. Acaba Albayrak yeniden mi dönüyor? Endişeleri ortaya çıktı ve bu da döviz kurlarını yukarıya doğru hareketlendirdi. Dolar uzun bir aradan sonra yeniden yönünü yukarı çevirdi. Merkez Bankası da tabii bir anlamda bu gidişatı engelleyebilmek, frenleyebilmek için kendi hamlesini yaptı ve bankaların Merkez Bankası'nın nezdinde tuttuğu zorunlu karşılıkları 200 baz puan arttırdı. Parasal sıkılaştırma yönünde bir adım daha attı. Ama tabii bütün bunlar iktidara güveni hala tesis edebilmiş değil. Çünkü açıklanan ekonomik güven endeksi Şubat ayında yine düştü ve 100'ün altında kaldı ki 100'ün altındaki endeks verisi karamsarlığı, geleceğe yönelik beklentilerdeki kötümserliği ifade ediyor. Dolayısıyla siyasette ve ekonomideki bu gelişmeler aslında iktidarı giderek köşeye sıkıştırıyor ve Erdoğan bu sıkışmışlıktan kurtulmak için dediğim gibi 20 yıl sonra yeniden milli görüş ipine sarılıyor. 1994 ruhuna dönüşten söz etmeye başlıyor ve 24 Mart'taki AKP kongresinde de bu çerçevede bir yapılanmaya gidileceği anlaşılıyor. Çünkü kendisi gibi milli görüş çizgisinden gelen Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un ismi son dönemde çok ön plana çıkmaya başladı. Kurtulmuş da Saadet Partisi'nden ayrılıp Has Parti'yi kurmuştu ama daha sonra Erdoğan'la birleşti, Has Parti'yi kapattı. Ve şimdi eğer bir milli görüşe dönüş ve o ipe sarılma söz konusu olacaksa Numan Kurtulmuş'un da 24 Mart'taki kongre sonrasında hem partide hem de hükümette Erdoğan tarafından kritik bir göreve, önemli bir göreve getirilebileceği ve bununla da yeni bir siyasi mesajın daha verileceği öne sürülüyor siyasi kulislerde. Evet sevgili Ahval dinleyicileri, benim sizlere Türkiye gündemiyle ilgili şu anda yapacağım, aktaracağım yorum ve değerlendirmeler bunlar. Yeni gelişmelerin perde arkalarını paylaşmak üzere yeni bir Ankara Rüzgarı'nda ben tekrar karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın diyorum.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.